Ayrım 13.
Sayfa 139. Kavunları ağırlık birimi olarak kullanıyorlar. Babalarının elinden tutmuş çocuklar az ötede çukurda boyalı şekerler satan şekercilere doğru yaylanıp geriliyorlar. Babaları onları yeniden turşuluk döküntü sebze satılan tezgahlara doğru çekiyorlar. Çocuklar uzun süren pazarlık ve tartı işlemleri sırasında yeniden şekercilerden yana bir atılım yapıyorlar. Bu gizli savaş babaların tezgah başlarındaki işleri bitene dek sürüyor. Babalar oğlanlarının atılım yaptıkları yönü görmemiş oluyorlar. O zaman oğlan çocuklardan biri, ikisi bir ağlamı tutturuyor. Babalar bir ellerinde fileleri, bir ellerinde ağlayan çocuklarıyla soluya soluya posta caddesinden aşağı iniyorlar. Şekerciler biraz daha uzakta kalıyor. Oğlan çocuklar biraz daha sesli ağlıyorlar. Bir baba bu anlaşılmaz yaygara karşısında elindeki fileyi çocuğun yüzüne sallıyor, "Bağırma!" diye haykırıyor. Çocuk daha çok bağırınca onun elini bırakıyor ve kafasına bir sumsuk atıyor. "Seni bir daha yanımda daireye getirirsem, hadi bakalım kal burada yalnız, kal da tayyareler gelip tepene bomba atsınlar senin," diyor. Oğlunu geride bırakıp hızlı hızlı yürüyor. Çocuk dizinden aşağı düşmüş çorapları, babanın gömleğinden bozulup genişçe dikilmiş frenk gömleği, yana çarpılmış papyon kravatıyla babasının ardından düşe kalka koşuyor. Birer lastikle yukarı çekilip elden geldiğince kısaltılmış gömlek kolları içindeki ince bileklerini başının üstüne siper ederek koşuyor. "Bey baba, bey baba." Ali, çocuğun boyalı şekerleri artık çoktan unutmuş olduğunu düşünüyor. Neden sanki büyükler evlerinde hep turşu kuruyorlar da çocuklarına bir boyalı şeker alıvermiyorlar? Matkalı omuzları, ondüleli saçlarıyla erkek yürüyüşlü kadınlar, kimi kol kola girmiş olarak posta caddesiyle anafartaların kesiştiği köşeye dönüyorlar. Kalın ipek çoraplarının altından bile varisleri görünüyor. Adliyenin kadın memurları. Ali içinden böyle diyerek, Salim Efendi'nin beton bir basamakla inilen daracık, karanlık dükkanına giriyor. İçerisinin alacakaranlığında birkaç top pamuklu raflara özenle dizilmiş durmaktadır. Yumak, düğme, dikiş yüksüğü, kopça, çıt çıt kutuları böyle düzenli değil. Bunlar boyları birbirinden farklı, kıyıları yırtık kutulardı. Üstelik bu çeşit malları Salim Efendi güçlükle bulabilmektedir. İlçeden getirdiği pantolon düğmeleriyle mintanların yakasına dikilen mavi renkli cam düğmeler, ceket düğmeleriyle aynı kutuda durmaktadır. Bir müşteri kahverengi dört pantolon düğmesi istemeye gelse, Salim Efendi hemen bütün düğme kutularını daracık, kısa tezgahın üstüne indirir. Hepsini teker teker karıştırır ve aynı boy, aynı renkten dört düğmeyi bazen güçlükle yan yana getirebilir. Aynı tip mal ayrı kutuları dolduracak kadar bol değildir. Salim Efendi ilçedeyken köylülerle alışverişte sabırlı olmayı öğrenmiştir. Şimdi kentli müşteri Salim Efendi'nin karşısında sabırlı olmak zorundadır. Ama İlhan tez canlıdır. Siyah kopça almaya gelen biri için bütün kutuları eşelemeye üşenir. Yok, siyah kopça deyivermek daha kolayına gider. Bu yüzden işte şimdi Salim Efendi bir haftadır adliyede soruşturmada olduğundan beri dükkanın zaten pek bol olmayan müşterisi iyice azalmıştır. Ali içeri girdiğinde İlhan kürsü gibi dar, yüksek bir kasanın ardında oturmaktaydı. Yalnız değildi. Kasanın önünde biraz yana konmuş bir iskemlede genç bir adam vardı. İri yarı, elleri ve çenesi kocaman, burnunun bir kanadında da kara et beni olan genç bir adam. Dudaklarında hiç eksilmeyen bir gülümseyiş. Kara gözleri dükkanın yarı karanlığında fır dönüyordu. İlhan, Ali'nin ürkek ürkek içeri girdiğini görünce onu hiç alışık olmadığı biçimde coşkuyla karşıladı. Ali'ye şurada burada rastladığında başının dikey bir hareketiyle ivedi bir selam verip geçerdi oysa. Şimdi kasanın ardında bir tabureyi devirerek ayağa fırladı. Ali'yi tutup iki yanağından öptü. Bir yandan da elini koparacakmış gibi sıkıyor. İlhan onu genç adamın yanına sürükleyip "Bak işte Fethi abi, köküne kadar Türk oğlu Türk bir delikanlı," diyor. "Bizim köylülerden aslan." Omzuna vuruyor Ali'nin. Fethi Bey o bitmez gülümseyişi sürdürüyor. İskemlesinde öyle kanlı canlı bir derviş gibi oturuyor. Ali İlhan'a "Geçmiş olsun abi, duydum ve vallahi çok üzüldüm," diyor. İlhan da yumruğunu birden kasanın tahtasına indiriyor. Kasanın üstündeki çocukların 23 Nisan bayramlarında ellerinde taşıdıkları türden kağıt Türk bayrağı zaten iğreti durduğu yerden düşüyor. İlhan acele bayrağı doğrultup eski iğreti yerine takmaya çalışırken bir yandan da yanakları al al olmuş bağırıyor. Aldırma, bütün bunların hesabı bir gün sorulacaktır. Dönüp Fethi abisine bakıyor. Fethi abisinin yüzünde elbet sorulacaktır anlamını yakalayıp yatışıyor. İlhan kasanın ardında yere devirdiği tabureyi alıp Ali'nin altına sürüyor. Otur otur bakalım. Onu oturtuyor. Sonra da Ali'yi neredeyse taburenin üstünde unutuyor. Daha önce kim bilir belki kaç kere söylediği şeyleri yine Fethi abisine bakarak söylüyor. Hele hele, vay babam vay, beylerimiz dükkanımızı da kapayacaklardı neredeyse. Boru mu? Bir suç bulamadan nasıl kaparlar milletin dükkanını? Görürsün abi, babamı da salıverecekler. Salıvermezlerse adliyelerini başlarını yıkarız. Yıkmaz mıyız? Genç adamın üstüne eğilmiş, ondan doğrulayıcı bir yanıt bekliyor. Beklediği yanıt gelmekte geciktikçe ağlamaklı oluyor. Söylesene Fethi abi, yıkmaz mıyız bu adamların başını, adliyelerini de, mahkemelerini de? Ben niye bekliyorum lise bitirmelerde, vekilin oğlunu dövdüm de ondan değil mi? Dövülmez mi o züppe peki? Hele, hele daha neler yapacağız onlara, değil mi Fethi abi? Genç adam sigara çıkarıyor. Ağır ağır bir Yasemin ağızlığa geçiriyor. Hep öyle gülümseyerek ağızlığı dudaklarının arasına yerleştiriyor. Dişleriyle ısırıyor ve neden sonra, dur, her şeyin bir zamanı var, heyecanlanma, her şey sırayla diyor. Uzun bir sessizlik oluyor. Adam dönüp ağızlığı dişlerinin arasında bir süre Ali'ye bakıyor. Öyle aralıksız, vazgeçmesiz bakıyor ki Ali taburesinin üstünde usulca bir kımıldamak zorunda kalıyor. Fethi Bey, okulunuz ne diyor bu işlere bakayım diye soruyor birden. Ali ne karşılık vereceğini bilmiyor. Ne üstüne bu soru acaba? Salim Efendi'nin dükkanı üstüne mi, adliyemiz üstüne mi, genç Türkiye üstüne mi? Ben okulu bitirdim efendim. Bu yıl bitirdim. Fakat okudunuz orada. Gidişimizi beğeniyorlar mıydı sanat okulundakiler? Bilmem ki. Onlar. İlhan yumruğunu yeniden kasanın tahtasına vuruyor. Ne demem bilmem Ali. Sen bu memleketin çocuğu değil misin? Ali gözlerini, uçları kıvrılıp didiklenmiş kundurularına dikmiştir. Bir İlhan abi olsa neyse. Fakat bu Fethi Bey çok çekingenlik veriyor. Hiç ağzını açmasa da bakışı, hele o dinmeyen tebessümüyle sanki kendisini durmadan çetin bir sınava çekiyor. İlhan Ali'yi azarlamaya devam ediyor. Bu memlekete sahip çıkmalıyız aslanım. Ahlak bozuldu. Yahudilerle Ermeniler yükü tuttu. Aşk kaleymiş. Aşk kaleye kimler gidiyor aslında? Ha? Türk oğlu Türkler. Yahudilerse adalarda, modalarda keyfinde. Baştakiler bütün onlarla ortak. Al gülüm, ver gülüm. Kendi açıklarını örtmek için sözüm ona varlık vergisi koydular. Varlığının vergisini ödemedin diye yürü bakalım. Ellerinden gelse babamı Aşkale'ye sürer bunlar. Sen babamı tanırsın. Söyle bakalım. Babam Türk oğlu Türk değil mi benim? Bir katışığı var mı? Ama bunların niyeti Türklüğün kökünü kazımak zaten. Vallahi Fethi abi, inanmazsın. İşte şu sokağın içinde bir garip Memduh Efendi var. Kolonyacı. Kendi imalatı. Enfes limon kolonyası, menekşe, sümbül kolonyaları yapıyor. Vanilyalı kolonya bile. Yok efendim, kolonyasına kaçak ispirto kullanıyormuş da. Adamcağızın dükkanını tam bir hafta kapatıverdiler. Arkan yok mu? Gavur evladısın. Sorarım sana Ali. Kahraman Alman milletinin bile eşek eti yediği bir sırada nedir beylerimizin depdebesi? Vekil oğlu dövmüşüm. Niye dövmeyeceğim? Giyip çıkardığı... Hep İngiliz, ayakkabısına kadar. Sonra da voleybol topunu benim önüme fırlatıyor ben geçerken. Top oynaması kolay. Savaşlarına bakalım sıkıysa. Evet, Almanlar eşek eti yiyorlar ama kahramanca, yiğitçe savaşıyorlar. Irkları önünde bütün dünyayı başa edirecek onlar. Görürsün, bir millet millet olduğunu böyle gösterir zaten. Fethi Bey, Yasemin ağzındaki sigarasını söndürüyor. Bu derece bir coşkunluk karşısında hem mutlu hem tedirgindir. İyi dedin İlhan, ama unutma ki onlar katıksız bir millet. Biz de henüz katıksız bir millet değiliz. Fakat böyle bir millet olacağımız günler yakındır değil mi abi? Yakındır. Bozkurtların peşinde gürül gürül akacağımız. Fethi Bey yeniden Ali'ye bakıyor. Ama bu kez biraz huzursuz bakıyor. Sizlere güveniyoruz hepimiz diyor. Ali bizden abi, konuşabiliriz yanında. Bilmiyorsa da lütfedip öğrensin artık. Türklüğümüzü hiçe sayanlara, şanlı ırkımızın değerini bilmeyenlere aman vermesin o da. Sonra birden Ali'ye dönüyor. Gözünü aç gözünü. Bu memlekete her felaket Moskov'tan gelmiştir. Haberin olsun ha, diyor. Ali ne diyeceğini, ne düşüneceğini şaşırmıştı. Her şeyden ne kadar habersiz olduğunu anlıyordu. Akşam lokantada tanıdığı yüzler anımsadı yeniden. Onlar da büyüklerimizden yakınıyorlardı. Onlar da onurlu bir ulus olamamaktan söz ediyorlardı. Ama onlarla İlhan'ın yöneticileri beğenmemesi arasında büyük bir ayrılık vardı. Neydi bu ayrılık acaba? Nereden geliyordu? Lokantadakilerin konuşmalarını, duruşlarını, şakalarını, tartışmalarını yüreğinde bir sıcaklıkla düşünüyor Ali. Onlar şiirler okuyorlardı. Ondan mı acaba? İlhan'ın şimdi bir yumruk sallayıp bir haykırıp bir ağlayıp bir nutuk çeker gibi konuşması ise Ali'ye hem biraz ürkeklik hem de için için bir gülme duygusu veriyordu. Yoksa Almanları sevmez misin sen? İlhan gözleri çakmak çakmak olmuş üstüne eğilmişti. Moskovları mı seversin yoksa? Bilmem. İlhan Fethi abisine dönüyor bitkinlikte. Hani köylüye güvenecektik, nasıl güveneceğiz Fethi abi? Fethi Bey hiç boynunu kullanmıyor. Dönmek gerekirse bir yana bütün gövdesiyle dönüyor. Gülümsemesi ise sanki birden beklenmeyen bir anda yok olacak yüzünden. O kalın, dik boynunun üstünde salt insanı ürküntü veren kara bakışlar kalacak. Ali şaşırıyor. Çünkü beklediği olmuyor. O gülümseme dudaklarda hiç değişmesiz duruyor. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorsanız neden okudunuz peki? Neden okumak istiyorsunuz? Kızlar bile okuyor. Ali bu sınavdan terlemiş sıkılmıştır. Üstelik ne dese İlhan abisinden sıkı bir azar işiteceğini de biliyor artık. Bu da yeni moda işte. Kızlar okuyormuş. Öyle. Bizimki de okuyor. Hakim olacakmış. Vay vay. Kadının en kutsal görevi analıktır, analık. İlhan böyle diyerek yumruğunu yine Ali'ye doğru sallıyor. Fethi Bey birden ayağa kalkıyor. İşte beklenen olmuştur. Yüzündeki gülümseme yer yarılmış içine düşmüştür. Dükkanın ıslak beton yeri üstünde rap rap bir gidiyor bir geliyor Fethi Bey. Gözleri Ali'nin beklediğinden de öte sertleşmiş oluyor. Her şeyi kısa kesmek, kestirmeden sonuçlandırmak emelindedir. İlhan'a buyuruyor. Delikanlıyı bizim mecmualarımızdan ver, okusun, aydınlansın. İlhan siniyor, çekingenleşiyor, kekeliyor. Bilmem ki, verelim mi? Ver diye buyuruyor Fethi Bey'in sesi. İlhan gidiyor. Dükkanın dar kapısından dışarı bir göz atıyor. Sonra dip köşeye doğru yürüyor. Yerden bir kapak kaldırıp aşağı iniyor. Ali onun bir kibrit çaktığını işitiyor. İlhan gidince Fethi Bey ile Ali arasında yeni bir sessizlik oluyor. Ali birkaç kez pantolonunun paçalarını çekiştirip parmaklarını çıtlatıyor. Bir söz söylemesi gerekiyor. Ama ne söylemeli? Öğretmen misiniz efendim? Genç adam Ali'ye donuk donuk bakıyor. Biraz. Biraz öğretmen nasıl olunur ki? Yani öğretmenin birazı nasıl olur? Ayrıca yazarım. Ne üstüne? Yani ne yazıyorsunuz? Affedersiniz yani tahmin edersiniz. Biz ne de olsa sanat okulunda. Bir iki kesiyor. İyi de oluyor. Çünkü Ali sözün sonunu nasıl getireceğini zaten bilmiyor. O sırada İlhan elinde bir tomar dergiyle dükkanın altından çıkıyor. Kapağı yine özenle kapatıyor, soluk soluğadır. Fethi Bey İlhan'ın elindekini gösteriyor Ali'ye. Bunları okuyun, ne üstüne yazdığımı göreceksiniz. Okuyun, üstünde düşünün, sonra yine konuşuruz diyor. Ali otele hava karardıktan epey sonra döndü. Kolunun altında kırmızı beyaz kapaklı dergiler. 4 sayı Kızıl Elma, 3 sayı Bozkurt, 5 sayı da Ergenekon. Sabaha hazır olsun diye helal tenekelerinin suyunu doldurdu. Sofanın açık pencerelerinden birini kapatırken orada yatan uzun beyaz donlu biri kapa malan sıcak diye humurdandı. Gece rüzgar çıkar camı kırarsa cep harçlığından olur. Onun için Ali uzun donlu adamın arkasını dönüp yeniden horlamaya başlamasından yararlanarak yine de kapatıyor camı. Öylece üstündekilerle gidiyor dar bir bölmedeki yer yatağına uzanıyor. Kızıl elmalardan birinin sayfalarını çevirirken eline birkaç kuruş geçer geçmez yine o lokantaya gitmeyi kuruyor. Fethi Bey'in içini bunaltan gülümseyişlerinden, İlhan'ın kasa tahtasında gümbürdeyen yumruk seslerinden kaçıp o lokantadan belleğinde kalan tatlı sohbetlere sığınıyor. Bunlara sığındıkça Aysel uzaklaşıyor. Aysel'e yaklaşmak istedikçe İlhan'ın sinir damarları gerilmiş genç boynuna tosluyor. Bir punduna getirip Aysel'in hatırını bile soramadı. Acaba Aysel de bu dergilerden okudu mu? O zaman Ali de okumaya başlıyor. Dergilerin içinde şiirler de oluşuna seviniyor. İlk kez şiirleri okuyor zaten ama fazla sürdüremeyeceğini anlıyor. Bu şiirlerden tad almıyor. Dün gece lokantada kendini daha bir sarıp sarmalayan şiirler dinlememiş olsaydı belki şimdi bunları sevebilirdi. Dün geceki abilerin okuduğu şiirler yüreğini ısıtmıştı. Oysa şimdi bunları okumaya çalışırken kim olduklarını bilmediği bir takım adamları öldürmeye gider gibiydi. Niçin olduğunu anlayamadığı bir kavgaya kızgın köpükler saçarak gitmek. Turan neresiydi acaba? Ya lokantada adı geçen boyalı kuş? Boyalı kuş gerçekten var mıydı? Denizi hiç görmemişti. Denizi görse, denizin üstünde bir kayık olsa, Ali kayıya binse, kayık bir inse bir çıksa, bir inse bir çıksa, kendini böyle bir sallantılı düşe koyverdi. Salim Efendi'nin dükkanında kasanın üstünde duran türden küçük kağıt Türk bayrakları nicedir çoğalmıştı. 6. Saat 08.03. Oda perdelerinin koyu yeşil olduğunu ayırt ediyorum. Acaba oda karanlık da ondan mı koyu görünüyor? Bir ara arkalarına güneş vurmuş gibiydi. Şimdi hiçbir ışık dışarıda zamanın ne olduğunu söylemiyor. Bana hiçbir ipucu vermiyor. Koyu yeşil perdeleri açsam mı, açmasam mı? Yatakta değilim. Bir koltuktayım. Perdeleri açsam mı? İşte hep aynı koltukta, üstüne gerçek anlamını yüklemeden bu soruyu soruyorum. Çünkü perdeleri açmak için ne istekliyim, ne de isteksiz. Her şey kendiliğinden oluyor, bilinmez. Az sonra bu perdeleri açabilirim de, sonra da neden açtın diye düşünebilirim. Suyu en kurak güne saklamış. Ağzına kadar dolu bir havuzdum sanki. O artık en kurak gün, artık neredeyse bütün köklerin kuruyu vereceğini sandığım gün havuzumun tıpasını açtım. Gürül gürül akacağım. Her şeyleri sulayacağım. Sonra kendim kuruyacağım, kuruyacağım. Böyle bir düşünceye kapıldım mı gerçekten? Sanmıyorum. Kendimi bu kadar da önemsemiş olamam. Ağzına dek dolu bir havuz oluşumu nereden çıkarıyorum? Belki de ölüm geldi, kapıya dayandı. Kişi böyle parlak imgeleri olsa olsa ancak ölümün eşiğinde yakalar. Böyle romanlara özgü tanımları en acınası durumlarında yakıştırır kendine. Herhalde yine aynı korkudan. Önemsiz bir toz parçası gibi üflenip gitmekten. Ama ben bu duyguyu daha önce yaşamış olmalıyım, son haftalarda. Son haftalar boyunca hemen bütün boş saatlerim genç öğrencimle dolu. Sanki dünyanın sonu gelmiş de, sanki 2 dakika sonra tümümüz küller altında kalacakmışız da. İşte bu yüzden bütün sevecenliğimi, bütün sıcaklığımı, hoşgörümü engelsiz boşaltıveriyordum. Bir yatağa yeniden girmeden, daha önce yapılmış olanı aşarak, daha önce yapılmış olan her şeyi başkalarına bırakarak, birlikte olunan zamanın her saniyesini yoğunlaşabilecek denli yoğunlaşmış bir özle doldurarak, hemen neredeyse sonu gelecek bir dünyanın seyri içinde. Hatıralarımı ve hislerimi yazdığım defterdir. Başlangıç. Galatasaray'ın orta kısmını pek iyi ile bitirdim. Fakat babam Ankara'ya tayin olduğundan, annem de artık bensiz yaşayamayacağını söylediğinden hepimiz başkente toplandık. Nurten de zaten ilkokulu bitirmiş bulunuyordu. İsmet İnönü Caddesi üstünde yeni bir apartmanda oturuyoruz. İçinde hem elektriği hem suyu var. Tabii ailemle birlikte olduğum için çok memnunum. En çok Fransızcam yarım kaldı diye üzülüyorum. Fakat onu da ihmal etmiyorum. Madam Irine'den hususi ders alıyorum. İstanbul'da en çok arkadaşım Metin'i özlüyorum. O liseyi Galatasaray'da bitirecek. Ne mutlu ona. Birbirimizle Fransızca olarak sık sık mektuplaşmaya söz verdik. Şimdiye kadar ben ona 2 Fransızca mektup yazdım. İlk yazdığım mektubu Madam Irine'ye göstermiştim. Çok yanlışlarımı bulmuştu. Öyle utandım ki. İkinci mektubumu artık daha dikkatli yazdım. Bakalım daha Metin'den bir cevap gelmedi. Gazi Lisesi'ndeki arkadaşlarım tabii Galatasaray'dakiler gibi değil. Sınıfın yarısı köyden kasabadan gelme. Namık bile bizim sınıfta. İlk yıl çakmış meğer. Namık'a çok kızıyorum. Yapışkan bir hali var. Hemen milli şefimiz İnönü'nün oğluna sokulmuş. Erdal da çok nazik olduğu için bir şey diyemiyor. Sınıfımızda bazı vekil ve saylav çocukları da var. Derslerimi hızla çalışıyor, yeni hocalarımın gözüne girmeye gayret ediyorum. Bundan önceki hatıra defterlerimden birini kaybettim. Birinin eline geçmesinde ziyanı yok. Kim bilir o zamanlar ne çocukça şeyler yazmışımdır. Bu defterim yeni çıkan, kapağı anahtarla kilitli defterlerden. Artık bu defteri çekinmeden hatıra ve hislerimi yazabilirim. Bir son kanun. Bugün yeni yılın ilk günü. Ders çalıştım ve fizik ödevlerimi bitirdim. Geçen yılların bana kazandırdıklarını bu yılda bulabilmek temennisiyle bugünümü şen geçirdim. 5 son kanun, pazartesi. Sabahleyin mektebe gittim ve bir toplantı yaptık. Erdal toplantıda benim yanımda oturdu. Biraz konuştuk. Oradan çıkınca fotoğrafçıya gittim ve annemin yılbaşı balosunda çekilen resimlerini ısmarladım. Akşam annem ve babam Ferda Hanımlara yemeğe gittiler. Ben ders çalıştım. Nurten'e de ders çalıştırdım. Radyo dinledik. Ajans haberleri müdafaa savaşının Don'da ve Mozdok'ta çetin şekilde devam ettiğini söyledi. Acaba Mozdok neresi? Atlasıma baktım, bulamadım. Coğrafya hocama sormak istiyorum ama niye bu Rus adıyla alakadar oluyorum diye aklına bir şey gelmesinden çekiniyorum. 7 son kanun, çarşamba. Ulus sinemasında Gülüver Cüceler Ülkesi'nde filmini gördüm. Çok güzeldi. Sinemada annesiyle birlikte ilkokuldan tanıdığım Aysel de vardı. Babası onları nasıl sinemaya bırakmış? Şaştım. Onlar beni görmediler. Aysel güzelleşmiş. Fakat saçları hala uzun. Böyle giderse Avrupa'yı bir genç kız olamaz. Acaba yine teyzesinin yanında mı okuyor? 12 son kanun, pazartesi. Yılbaşı tatili bitti. Mektep başladı. Yeni yılın bu ilk ders gününde çok çalıştım. Erdal'a yetişmek için daha da çok çalışacağım. Bugün edebiyatı çok kalkmak istedim fakat hoca kaldırmadı. 21 son kanun. Bugün Nail Bey ile bir münakaşa ettik. Bana lisandan 8 vermiş. Halbuki ben 10'luk bilmiştim. Gel de bunu Nail Bey'e izah et. Bir de bana daha ne istiyorsun demez mi? Evet, gerçi Erdal da 8 almış fakat kendi söylediğine göre o Aller filminin çekiminde 2 yanlış yapmış. Ben hiç yanlış yapmamıştım. Namık'ın hali çok komik. Hep bizden kopya çekmeye çalışıyor. Türkçe olsa neyse, Fransızca kopya çekmek kolay değil ki. Bizim ilkokuldan Ali erkek sanat okulunu bitirmiş. İş bulup annesine yardım etmek istiyormuş fakat galiba iş bulamamış. Üzüldüm doğrusu. 30 son kanun. Dersler kolay. Bu akşam okuldan çıkınca Güner'le yeni sinemaya giderek Sönmeyen Işık, Edison'un Hayatı filmini gördük. Fizik hocamız görmemizi tavsiye etmişti. Hakikaten bize çok faydalı, kültür verici bir filmdi. Elektriğin kaşifinin hayatını ibretle seyrettik. Ben de acaba fizikçi mi olsam diye düşünüyorum. Bir şey keşfetmek de vatana büyük yararlar sağlayabilir. Bunu Güner'e söyledim. Güner de her şeyin keşfedildiğini, artık keşfedilecek bir şey kalmadığını söyledi. Bilmem ki, yine ben fikrimde sebat edip hariciyeci olayım bari. Akşam evde annemle biraz münakaşa ettik. Beni ne yerine koyuyor bu annem? Erdal'a söyleyecekmişim de, o da babasına söyleyecekmiş de, babamı vali muavinliğine terfi ettireceklermiş. Çok kızdım. Annem de hala ne var bunda? Herkesler öyle yapıyor işte deyip duruyor. Bir insan yükselecekse kendi çalışkanlığı sayesinde yükselmeli. Fakat bunu annem anlatmak kolay değil. 13 Şubat. Bugün lisancı dikte yaptırdı. Bir tek yanlışım var. Askerlik dersinde de dışarıda talim yaptık. İdman dersi de çok güzel geçti. Voleybol oynadık.